Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Nisan 1399, Hicri Kameri 5 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 19 Mart 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Mehdi Aksu ile Recep, Şaban ve Ramazan aylarının fazileti etrafında yapılan röportaj, İran'da müze seyahati, İslam inkılabının ikinci adımı üretimde atılım, İran'da dua terapi ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İç. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Türkiye'ye giden İran Dışişleri Bakanı Zarif Çavuşoğlu ile görüştü ve Türkiye-İran ilişkilerinin istenilen düzeye çıkmasını arzu etti. İran Meclis Başkanı Galibaf, Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirdi. Emir Abdullayan, kötü huylu virüs Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkiledi dedi. Suriye Petrol Bakanı, Amerika petrol kaynaklarını haydutlar gibi talan ediyor dedi. Yemen'den Suudi Aramco petrol tesislerine İHA'lı saldırı düzenlendi. Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i başkan olarak nitelendirdi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, Hicri Şemsi takvime göre 29 Nisan petrol endüstrisinin millileştirmesi gününü İran halkı için gurur verici bir miras olarak niteledi. Cihangiri bugün sosyal paylaşım sitesinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, 29 Nisan gününü tüm çağdaş yıllarımızın en mutlu ve son günü ve İran petrolünün millileştirilmesi günü merhum Doktor Muhammed Musaddık'ın çabalarıyla başladı ve İran'ın ulusal kalkınma programında yeni bir sayfa ve milletimiz için gurur verici bir miras bıraktı cümlesini kullandı. Cihangiri, tarih bugün ve gelecek için önemli dersler verebilir ve öğretmelidir dedi. İran'ın petrol endüstrisinin millileştirilmesi planı, İran parlamentosundaki petrol komisyonu üyelerinin önerisiyle 20 Mart 1951'de onaylandı ve İran petrolü resmen kamulaştırıldı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke liderlerinin değerlendirdiği stratejik ilişkiler doğrultusunda gelişmesini umduğunu ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, görüşmede ikili konuların ele alındığını belirterek ikili ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler ve iki ülke arasındaki konsolosluk meselelerini ve ikili bölgesel işbirliğini ele aldık ve iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkilere doğru ilerleyeceğini umuyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İranlı vatandaşların yeni yılını tebrik ederken, umarım önümüzdeki Hicri Şemsi yeni yıl tüm İranlılar için sağlık, dostluk ve milli vefak yılı olur dedi. Zarif bugün İstanbul'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre görüşmede iki taraf ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra çeşitli konuları, karma ekonomi komisyonunun tarihini ve gündemini ve ticari ilişkileri geliştirme yönelik değer stratejileri ele aldılar. Görüşmede ayrıca bölgesel sorunlar, terörle mücadelede ortak işbirliği ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha'daki Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Katar Emiri'nin son mektubuna cevabını bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine sunduğunu bildirdi. Pars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Doha'daki Büyükelçisi Hamid Rıza Dehkani, Pude dün gece attığı bir tweetiyle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin Katar Emiri'nin son mektubuna cevap verdiğini bildirdi. İran'ın Katar Büyükelçisi, Katar Emiri'nin İran Cumhurbaşkanı'na iletilen mektubuna cevap niteliğinde olan İran Cumhurbaşkanlığı mektubunu Katar Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ilettiğini belirtti. İran Büyükelçisi, toplu diyalog, iki ülke arasındaki anlayış ve işbirliğinin temelinde güçlü ve güvenli bir bölge hedefinin yattığını söyledi. Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani geçtiğimiz ay Tahran'a gelmiş ve Katar emirinin yazılı mesajını iletmek üzere İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile bir araya gelmişti.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ödenebilmesi için Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Galibaf, dün gece İran televizyonu 2. kanalında yayınlanan bir haber programında nükleer anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan uluslararası bir belge olduğunu söyledi. Galibaf, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmezken, aynı zamanda Trump döneminde İran halkına yönelik uluslararası düzenlemelere karşı tehditler savurdu ve en ağır yaptırımları yürürlüğe koydu, dedi. Galibaf, İran İslam Şura Meclisi'nin İran halkının yaptırımlarını kaldırmaya ve haklarını korumaya yönelik stratejik eylem yasası, onların tarafa gelip kelepçeli olmadığımızı, tek taraflı hareket etmemizi fark etmeleri için hassasiyet yarattı, dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı ayrıca meclisin yasası bir güç aracıdır, bir pazarlık aracıdır, görüşmeler ve yaptırımları kaldırmak için daha fazla fırsattır, dedi. Galibaf, nükleer anlaşmanın İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili olarak da şöyle dedi. İran hiçbir zaman nükleer anlaşmaya karşı hareket etmedi, ancak diğer taraf yükümlülüklerini yerine getirmedi, dedi. Galibaf, İran'da tek bir ses olduğunu, tüm yetkililerin ve halkın bir talebi olduğunu ve bunun nükleer anlaşma çerçevesinde yaptırımlarını kaldırması olduğunu belirterek, yaptırımları iç yeteneklere dayanarak etkisiz hale getirmeliyiz, dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Amerikalılar nükleer anlaşmaya dönmeyi ertelerse Amerika'nın kaybetme ihtimali daha yüksek, dedi. Behruz Kemalvendi bugün yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin gecikmesi ve nedenlerine temas ederken, bu sorun Amerikan sisteminin küstah emperyalist doğasından kaynaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki yönetici grubun görüşü, dünyanın tam kontrolüne sahip olmak istemektir ve yalnızca taktik olarak farklılık göstermektedir, dedi. Kemalvendi, mevcut Amerikan yönetiminin algısı İran'a tekrar baskı uygulayabileceği yönünde, ancak akıllılarsa Trump'ın tüm baskıların etkisiz olduğunu hesaplamalı ve görmelidir, dedi. İran Atom Enerjisi Teşkilatı Sözcüsü, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği sürecine ilişkin olarak, her ne kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı teknik bir kurum olması gerekse de başta Amerika olmak üzere bazı devletlerin siyasi baskısı altındadır, dedi. Kemalvendi, Amerika ve hatta Çin olmadan Erak reaktörünü yeniden tasarlama projesine devam edebileceklerini belirtirken, radyoaktif ilaç alanında yaptırımlara rağmen ülkenin ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayabildik. Ayrıca bu alanda ihracatçı durumuna da dönüştük, dedi.
İran Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İlişkiler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullayan, yaptırım ve terörizmle dostluk politikasının devamının Trumpizmin habis virüsünün Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkilediğini gösterdiğini söyledi. Emir Abdullayan bugün attığı tweette Amerika yaptırım politikasının devamı, terörizmle dostluğu ve Biden'ın Rusya Başkanı'nın hakareti Trumpizmin habis virüsünün Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor dedi. Emir Abdullayan mesajında ayrıca Amerikan eski başkanlarından Nixon'ın hatıratından alıntı yaparak Nixon'ın kitabında bugün Amerikan medeniyeti tedavi edilemez ve ölümcül bir hastalıktan muzdarip dediğini hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Uluslararası Adalet Divanı'na 3 Ekim 2018 tarihli ara karara uyulmaması ve tekrarlanan ihlaller konusunda bilgi veren bir mektup göndermiş ve mahkemeden bu konuya uygun şekilde cevap vermesini istemiştir. Bu mektupta İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti İrtibat Temsilcisi Yardımcısı, İran'ın Uluslararası Adalet Divanı ile Amerika'nın antlaşmayı ihlal etmesi ve hükümetin bu antlaşmayı yerine getirmemesi durumunda mahkemenin geçici kararını görmezden gelmekle ilgili önceki yazışmalarına atıfta bulunmuştur. Bu doğrultuda Amerika'nın İran'a insani ürünlerin ihracatını engellediği, bu çerçevede gıda ve ilaç, sivil havacılık teçhizatı ve bunlarla ilgili para transferlerinin engellenmesi, Amerika'nın tüm bu süre boyunca yaptırımları sıkılaştırdığı ve ara işlemleri engellediğine dikkat çekildi. Mektupta Amerika'nın COVID virüsü salgınının ardından ihtiyati tedbir kararını defalarca ihlal ettiğine vurgu yapıldı. Bu mektupta İran İslam Cumhuriyeti mahkemeden mahkeme iç tüzüğünün 11. maddesi ışığında mahkemenin kararlarının uygulanmasını denetlemek için dava komiteleri oluşturma ihtimalini değerlendirmesi ve 3 Şubat 2021'de alınan kararlar doğrultusunda hareket etmesi istenmiştir. Amerika tarafından ihtiyati tedbirin defalarca ve ısrarla ihlal edildiğinin kanıtlarını gösteren 250 sayfalık mektup ve ekleri dün Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı Genel Sekreterine sunuldu.
İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Deir şehri valisi bu limandaki ilk transit mallarının Fars Körfezi ülkelerine tır karnesi sistemiyle ihraç edildiğini duyurdu. Tır karnesi uluslararası tır sözleşmesi kuralları çerçevesinde eşyaların uluslararası transit geçişine ilişkin gümrük belgesidir. Bu belge menşe ülkede düzenlenir ve karayolu aracının menşe ülkeden aradaki ülkelerin topraklarından gümrük muayenesi olmaksızın geçtiği kamyon ve malların özelliklerini içermektedir. Deir valisi Kerim Ali Hasani bugün yaptığı açıklamada Türkiye'den Katar'a ilk kez Deir limandan gelen mal sevkiyatı yapıldı dedi. Deir valisi bu limandan bu yıl 264 bin ton mal ihraç edildiğini söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Sima Sadatlari yaptığı açıklamada COVID-19 salgında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 7620 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61.649'a, vaka sayısının da 1.786.265'e çıktığını aktardı.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında katil demesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Biden'ın sözlerini bir devlet başkanına yakışmayan ifade olarak niteleyen Erdoğan, Putin akıllıca ve şık bir cevap verdi dedi. Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevapladı. Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanına Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır diyen Erdoğan, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız dedi. Bilindiği gibi Rusya Devlet Başkanı Putin kendisini katil olarak niteleyen Amerikan Başkanı Biden için ona sağlık dilerim dedi. ABC News'a konuşan Biden, Putin'in 2020 Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri sebebiyle bedel ödeyeceğini söylemişti.
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilinin düşürülmesi, HDP'yi kapatma davasının açılmasının ardından düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda Halkların Demokratik Partisi HDP Kağıthane İlçe İş Başkanları ile Beşiktaş İlçe İş Başkanı'nın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı, Amerika ve bağlı unsurlarının Suriye'nin petrol kaynaklarını talan etmek için hırsızlar gibi davrandığını söyledi. Sputnik haber ajansına göre Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bassam Tame, ülkenin doğu ve kuzey doğusundaki Amerikan işgali altındaki bölgeler Suriye'nin petrol rezervlerinin %90'dan fazlasını içeriyor dedi. Suriyeli bakan, Amerikalıların Suriye'nin petrol zengini bölgelerini bağlı unsurları Türkiye ve En-Nusra teröristlerinin işbirliğiyle işgal ederek Suriye petrolünü yağmalamak istediklerini sözlerine ekledi. Suriye'nin kuzey ve doğu bölgeleri uzun zamandır Amerika, Türkiye ve bağlı unsurlar tarafından işgal edilmiş durumda. Suriye hükümeti Amerika ve Türkiye güçlerinin ve işbirlikçilerinin Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki varlığının bu ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini defalarca bildirmiş ve bu ihlalleri kınamıştır.
Üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, ırkçı rejim İsrail Başbakanı uzlaşma anlaşmasını kendi amaçları ve çıkarları için kötüye kullandığı dolayısıyla eleştirdi ve Ebu Dabi'nin anlaşmayı seçim oyuna girmemek için barışa ulaşmak yönünde imzaladığını söyledi. İsmin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, terör rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Abu Dhabi'ye ziyaretinin yeniden iptal edilmesinden Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmeye devam ederken, Netanyahu'nun CNN'e yaptığı bir röportajda uzlaşmayı bir şekilde kişiselleştirdiğini ve siyasallaştırdığını ve bunun anlaşmayı küçük düşürdüğünü söyledi. Netanyahu'nun Abu Dhabi ziyaretinin propaganda kullanımını eleştiren Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu rotanın devam etmesine asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.
Nablus'un doğusunda bir Filistinli terör rejimi İsrail işgalci güçlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Nablus şehrinin doğusundaki Beytü Decen kasabasında işgal güçleriyle Filistinler arasında meydana gelen çatışmada 45 yaşındaki Atıf Yusuf Hanayişi isimli bir Filistinli şehit oldu. Yara kaynaklarının verdiği bilgiye göre Beytü Decen'deki Musa bin Nusayr Camii'nde müezzin olarak görev yapan Hanayişi'nin kafasına işgal güçlerinin attığı mermi isabet etti. Ağır yaralanan Filistinli tedavi için acilen Rivitya Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yara kaynakların verdiği bilgilere göre işgal güçlerinin bölgedeki Yahudi yerleşimini protesto ve Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'in şehadetini anma amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu ortaya çıkan olaylarda ayrıca işgal güçlerinin saldırıları sebebiyle çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi Arabistan başkenti Riyad'daki Aramco petrol tesisine İHA'ya saldırı düzenlediklerini bildirdi. El Meyadin'e göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Sarı bugün yaptığı açıklamada Yemen kuvvetlerinin Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Aramco petrol tesisine 6 İHA ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Sarı saldırının Suudi koalisyonu saldırganlığına ve acımasız kuşatmasına tepki olduğunu, saldırıların Yemen saldırısı ve kuşatması devam ettiği sürece devam edeceğini bildirdi. Yemen güçleri geçtiğimiz perşembe gecesi Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Abha Havalimanı'ndaki hedefleri de vurmuşlardı.
Öte yandan medya kaynakları Yemen ordusu ve halk komite güçlerinin batıdaki Marib kentine ulaştığını ve stratejik Serva bölgesini kurtarmanın eşinin olduklarını bildirdiler. El Ahbar'a göre Suudi Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerleri Marib'e silah ve askeri teçhizat gönderirken Yemen güçleri El Muşeca ve Doğu El Kesare cephelerini kurtarmak için ilerlemeye devam ediyor.
Amerikan Başkanı Joe Biden başarılı aşılama programıyla Amerikan yönetimini kutlarken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Başkan Harris olarak tanımladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in gelecekte Amerikan Başkanlık koltuğun en önemli varisi olduğu tartışılırken Biden yardımcısını şimdiden başkan olarak tanımladı. Amerika'nın aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden, Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Harris ve Ben Arizona'daki aşılama merkezine sanal bir tura çıktığımızda diye sözlerine başlayan Biden, herkesi şaşırttı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Britanya'nın nükleer cephanelerinin gelişmesi, NPT'nin ihlali ve ekonomik baskıların tırmanması etrafında. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT kapsamında nükleer teknolojiye sahip ülkelerin nükleer silahları azaltma taahhüdüne rağmen İngiltere, dış ve savunma politikalarını gözden geçirerek nükleer cephanelerini genişleteceğini duyurdu. İngiltere'nin kapsamlı dış ve savunma politikasının inceleme belgesi, ülkedeki nükleer savaş başlığı sayısının 180'den maksimum 280'e çıkacağını belirtiyor. Böylece Londra nükleer cephanelerini %40'dan fazlaya çıkararak kimyasal, biyolojik veya bilinmeyen tehditler durumunda kullanacaktır. Bu belge Britanya'nın düşmanlarını, gelişmekte olan teknolojiler de dahil olmak üzere nükleer olmayan ülkelerin tehditlerine karşı savunma hakkını saklı tuttuğu konusunda uyarıyor. Britanya'nın şu anda kıtalar arası balistik füzelerle donatılmış 4 nükleer denizaltısı var ve bunlardan biri sürekli devreye geziyor. İngiltere 2015 stratejik savunma incelemesinde toplam nükleer silah stokunu yaklaşık 180 savaş başlığına düşürme sözü verdiği halde nükleer cephanelerini genişletmeyi planlıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi nükleer savaş başlıklarındaki artışı uluslararası yükümlülüklerin ihlali olarak değerlendirmeyip NPT'nin İngiltere'yi savaş başlığı sayısını azaltmaya zorlamadığını ileri sürdü. Avan Kamarası Savunma Komitesi Başkanı Tobias Elwood kararı eleştirerek bunu tehlikeli olarak nitelendirdi ve en yakın NATO ortaklarına danışmadan yapılmaması gerektiğini söyledi.
Öte yandan İngiliz muhafazakar hükümetinin nükleer savaş başlıklarını önemli ölçüde artırma yönündeki beklenmediği kararı iki açıdan ele alınmalıdır. Birincisi, anlaşma uyarınca ülkeler nükleer cephaneliklerini azaltmak ve silahsızlandırmak için çalışmalıdır. Bununla birlikte NPT'nin uygulanmasındaki temel zorluklardan biri, nükleer devletlerin NPT'nin temel içeriğine ve ruhuna bağlı olmamasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yalnızca nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemenin durduğu değil, geri dönüş riski de olduğu konusunda uyarıda bulundu. Britanya şimdi tam teşekküllü bir NPT ihlali haline geldi. Birincisi, anlaşma uyarınca ülkeler nükleer cephaneliklerini azaltmak ve silahsızlandırmak için çalışmalıdır. Oysa NPT'nin uygulanmasındaki temel zorluklardan biri, nükleer teknolojiye sahip ülkelerin NPT'nin temel içeriğine ve ruhuna bağlı olmamasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yalnızca nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemenin durduğu değil, geri dönüş riski de olduğu konusunda uyarıda bulundu. İkinci mesele ise İngiltere ekonomisinin şu anda koronavirüs salgını ve COVID-19 hastalığı nedeniyle sıkıntı içinde olmasıdır. Son araştırmalar 2020 yılında korona salgını yüzünden meydana gelen kısıtlamalar nedeniyle İngiltere ekonomisinin son 300 yılda yaşadığı en büyük hasarı gösteriyor. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan en son veriler ülkenin 2020'deki ekonomik büyümesinin %9,9 oranında düşeceğini gösteriyor. Bu da Britanya için ekonomik bir felaket anlamına geldiği gibi bu Avrupa ülkesinde işsizlik ve yoksullukta önemli bir artış anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl korona salgınının başlangıcından bu yana hükümetin tüm desteklerine rağmen 800 binden fazla insan işini kaybetti. İngiltere Hazine Bakanı Rishi Sunak şöyle diyor: "Ekonominin mevcut durumu şok, vahim ve korona kısıtlamalarında yatılması ağır bir darbe indirdi." Böyle bir durumda Boris Johnson'un muhafazakar hükümetinin Britanya nükleer cephanesini %40 artırma yönünde büyük bir harcama gerektiren hamlesi hükümetin İngiltere halkına aldırış etmediğini gösterirken diğer yandan da yeni nükleer savaş başlıklarının satın alma ve finanse etme işlemi için İngiliz halkı üzerindeki vergi baskısını artırıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kuzey Kore'den Amerika'nın talebine sert tepki başlığını taşıyor. Kuzey Kore, Amerikan hükümetinin onunla temas kurma girişimini rezil bir aldatma ve zaman kaybı olarak nitelendirdi. Pyongyang, Washington'un birkaç e-mail ve telefon mesajı göndererek Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığını bildirdi. Amerika'nın bölgedeki tatbikatlarına ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarına atıfta bulunarak Beyaz Saray'ın düşmanca siyasetlere devam ettiği sürece temaslarını aldırmayacağız açıklaması geldi Pyongyang'dan. İşte Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Şubat ayından beri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştı. Ancak Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Pyongyang, Kuzey Kore'nin güç ve iyi niyette karşılık vereceğini vurguladı. Affedersiniz, güce güç ve iyi niyette karşılık vereceğini vurguladı. İsminin açıklanmamasını isteyen üst düzey bir Amerikan Cumhurbaşkanı yetkilisi, Amerika'nın Kuzey Kore ile temas taleplerinin cevapsız kaldığını doğruladı. Kuzey Kore'nin Amerika'nın bu ülkeyle ilişki kurma talebine olumsuz cevabı, Beyaz Saray'ın son yıllarda Pyongyang'a kötü muamelesinin doğal bir sonucudur. Eski Amerikan Başkanı Trump 4 yıllık görev süresince boyunca Kuzey Kore ile gerginliği çözmek için Kuzey Kore lideriyle Pyongyang'ın füze ve nükleer denemelerini durdurduğu takdirde Beyaz Saray'ında tüm yaptırımları kaldıracağı konusunda anlaşmıştı.
Öte yandan Kuzey Kore füze ve nükleer testleri durdurma taahhüdünü yerine getirmiş olsa da Amerikan hükümeti yaptırımları kaldırma taahhüdünü yerine getirmedi ve Şubat ayında Vietnam, Hanoi'deki iki lider arasındaki görüşmenin bir çıkmaza neden olduğu ve 2019'da Pyongyang yetkilileri füze ve nükleer testleri tersine çevirmek için adım attı. Kuzey Kore lideri 2019'un sonuna dek Amerika'ya ikili görüşmeleri kesin bir yenilgiden kurtarma fırsatı vermişti ki Amerikalılar bu fırsata karşı ilgisiz kaldılar. Kuzey Kore'nin füze ve nükleer testlerinin yeniden başlamasının ardından Amerikan hükümeti Pyongyang'ı hem tehdit hem de diplomasi araçlarını kullanarak yeniden görüş değiştirmeye zorladı ancak işe yaramadı. Kasım 2020'de Amerikan başkanlık seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte Demokrat aday Joe Biden tarafından dış politikadaki değişiklikler hakkında atılan sloganlardan bazıları Biden seçimi kazanırsa Beyaz Saray'ı sindirme ve baskı politikasını kaldırarak Pyongyang ile gerginlikleri çözmek için yeni bir yol izleyebileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi. Bazı Amerikalı yetkililerin Kuzey Kore'ye ulaşma girişimlerine rağmen Pyongyang planı güvenilmemesi gereken yeni bir Beyaz Saray aldatmacası olarak görüyor. Kuzey Koreli yetkililere göre Amerika'nın aldatıcı eylemleri ve Kore Yarımadası'ndaki gergin politikaları devam ettiği sürece iki taraf arasında ikili gerginliği çözmek için ilişkiler kurmak ve görüşmeler yapmak mümkün olmayacak. Yeni Amerikan yönetimi Trump dönemine kıyasla Kuzey Kore'ye yönelik farklı politikalar izlemek istiyorsa Pyongyang'a karşı yaptırımları kaldırarak güven inşa etmenin ilk adımı olarak Kuzey Kore ile barış görüşmelerine başlamak için yeni ve hileli olmayan bir yaklaşım benimsemelidir. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya ve Güney Kore ziyaretindeki Kuzey Kore'nin nükleer programının başlıca gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Amerikan Başkanı Biden, Kuzey Kore politikasına yönelik değerlendirmesinin gelecek ay açıklanması bekleniyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feri ve değerli dinleyiciler, Allah-u Teala kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş. Bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, Recep, Şaban ve Ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir. Şimdi de mübarek 3 ayların içinde bulunmaktayız. Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayında bulunmaktayız ve önümüzde Ramazan ayı var. Şimdi kalan bu süreyi ve faziletini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sohbetimizde din alimi Sayın Mehdi Aksu hocamız bizimle birlikte. Mehdi hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Meysem kardeşim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Mehdi Hocam. İçinde bulunduğumuz 3 aydan bahsediyoruz Mehdi Hocam. Şimdi Recep, Şaban ve Ramazan ayları denildiğinde insanın aklına gelen sadece namaz, dua ve oruçtur. Bu ayların faziletiyle ilgili ne de fikriniz sizin efendim? İslam dininde bu konuda olan ve yapılan vurguları bizlerle paylaşırsanız memnun olurum efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Öncelikle Türkiye'den, İstanbul'dan bütün aziz dinleyicilerimizi, bütün aziz ehli İslam Müslüman kardeşlerimi, ehli bir dostlarımı ve sizleri saygı ile selamlıyorum. Üç ayların önemine gelince Meysem kardeşim, bu üç ayların İslam dininde önemli bir yeri elbette ki şüphesiz vardır. Neden üç ayların önemli yeri vardır? Çünkü insan 9 ay içerisinde şeytan ki insana vesveseler etmektedir, şeytan ki insanı yoldan çıkarmaktadır, şeytan ki insanın günah yapmasına sebep olmaktadır. Allah-u Teala insanın karşısına bu üç ayı bir rahmet, bir bereket, bir fırsat ayı olarak getirmiştir. Yani bu üç ay içerisinde insan o 9 aydaki günahını temizleyebilir. O 9 aydaki günahından arınabilir. 9 ay zaman zarfında yaptığı günahlardan arınabilir. Ondan dolayı bu üç ayın İslam dinindeki yeri çok önemlidir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyuruyor ki Recep ayı ümmetimin istiğfar ayıdır. Bakın daha Ramazan ayı gelmeden Recep ayında bu üç ayların birincisi hakkında Peygamberimiz buyuruyor ki ümmetimin istiğfar ayıdır ve kim bu ayda çok istiğfar eder ise Allah-u Teala onu affeder. Ve kim bu ayda her gün 70 defa estağfirullah ve es'eluhu tevbe diye zikrederse Allah onun günahlarını affeder Peygamber Efendimiz'den nakledilen bir hadis. Yani anlıyoruz ki 3 ayların başlangıcı tevbeyle başlıyor. Elbette ki bu 3 ayların ikisinde oruç tutmanın fazileti çok. Recep ayında, Şaban ayında oruç tutmanın fazileti çoktur. Ramazan ayında ise oruç tutmak zaten farzdır, onda şüphe yok. Ancak bu üç aylarda biz Recep ayını geride bıraktık. Şu an Şaban ayının içindeyiz. Şaban ayı hakkında Peygamberimiz buyurmuştur ki Şaban benim ayımdır. Şaban benim ayımdır. Ve kim benim ayımdan bir gün oruç tutar ise sadece bir gün. Buyuruyor ki cennet ona vaciptir. Ve hatta başka rivayetlerde var ki yani bu konuda nakledilen rivayetlerde bir insan günde 70 defa istiğfar ederse estağfirullah Rabbi ve etubu ileyk diyerek tövbe ederse, istiğfar eder ise Allahu Teala onun 70 istiğfarına karşılık 70 bin istiğfarın sevabını yazar. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki Şaban ayında en faziletli amel sadaka vermektir. Dolayısıyla bu ayda sadaka vermek, bu ayda oruç tutmak, bu ayı dualarla geçirmek, Şaban ayının 15'ini özellikle ihya yapmak, ihya ile geçirmek çok tavsiye edilmiş ve önemsenmiştir. Ama gelelim önümüzdeki Ramazan ayına Meysem kardeşim. İsterseniz Ramazan ayına.
Tabii hocam. Asıl konumuz Ramazan'la ilgili olacaktır herhalde.
Eyvallah. Evet. Şimdi Ramazan ayını biz iki bölüme ayırmamız lazım. Yani Müslümanlar 14 masumun hadislerine ve Kur'an'da Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman bir Müslüman mübarek Ramazan ayını iki bölümde değerlendirmesi lazım. Bir, dualar ve ibadetler.
Evet.
İki, bu ayda nasıl yaşamamız gerekir?
Aynen.
Bu ayda nelere dikkat etmemiz gerekir? Dualarla beraber, ibadetlerin yanında, duaların yanında nelere dikkat etmemiz gerekir? Eğer bir insan bu ayda mesela kendisine söylenilen işte şu şekilde dua ile iftara otur, şu şekilde iftarına başla, şu şekilde sahuruna başla, Ramazan ayının her gecesinde kılınan özel namazlar vardır, Kadir gecelerinin işte amelleri şunlardır. Bunları yaparak dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmez ise bu ibadetlerden pek fazla nasibini insanın alması mümkün değil. Ondan dolayı ben şöyle arz edeyim. Önce dua ve ibadet bölümünü anlatayım.
Evet.
Dua ve ibadet bölümünde bir insanın ayı gördüğü zaman dua etmesi ki dua kitaplarımızda vardır. Hangi dualar okumanız lazım? Ayı gördüğü zaman, hilali gördüğü zaman dua etmesi tavsiye edilmiş. Bir insanın sahurlarda sahur dualarını okuması, iftarda Allahümme leke sumtu ve ala rızkike eftartu ve aleyke tevekkeltu diyerek iftarını açması, ilk lokmada Bismillahirrahmanirrahim ya vasi el mağfireti ihtirli diye dua etmesi tavsiye edilmiş. Bir insanın her namazdan sonra, Ramazan ayında her vacip namazdan sonra ya Aliyyü ya Azim duasını okuması veyahut da Allahümme edhil ala ehlil kuburis surur duasını okuması tavsiye edilmiştir. Yine mübarek Ramazan ayının her gününün akşamında kılınması sünnet olan namazlar var. Onları kılması. Mübarek Ramazan ayında 1000 rekat sünnet namaz var.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Mehdi Aksu hocamızla konuştuk. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının önemi ve fazileti konusu üzerinde analizleri dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 23. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Tebriz şehrinde bulunan Azerbaycan Müzesi ile tanışacağız.
Tebriz, İran'ın en büyük üçüncü şehri ve Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi sayılır. Bu şehir, İran'ın tarihi, kültürü ve ekonomisinde özel bir konuma sahiptir. Tarih boyunca da engebeli bir süreci geride bırakmış ve birçok olayı da yaşamıştır. Tebriz, Safevilerin hükümranlığı döneminde dünyanın en büyük beşinci şehri sayılıp, İran'ın Kacarlar dönemindeki en önemli ve en modern şehri olmuştur.
Tebriz, İran'ın Harezmşahlar, İlhanlılar ve Safeviler döneminde ülkenin başkenti ve Kacarlar döneminde de veliahtların yaşadığı ikinci başkent olmuştur. Buna ilaveten Tebriz şehri mevcutta İran'ın en büyük ekonomik merkezlerinden de sayılarak ilklerin şehri lakabını taşımaktadır. Zira çağdaş tarih boyunca birçok modern ve yeni imkanlar ve yenilikler her yerden önce bu şehre getirilmiştir.
Tebriz'in çoğunluğu Azerbaycan Türkçesini Tebriz şivesi ile konuşmaktadırlar. Günümüzde Tebriz şehri İran'ın en önemli ve en turistik şehirlerinden birine dönüşmüş ve birçok tarihi ve doğal cazibeyi ev sahipliği yapmaktadır. Bu şehrin en önemli cazibeleri arasında İstefanos Kilisesi, El Gölü Parkı, Kum Tepe Çölü ve Kental Milli Parkı'dır. Ayrıca Tebriz şehrinde arkeolojik, sanatsal, doğal ve sportif konulu müzeler de bulunuyor. Toplamda bu şehirde 17 müze bulunmaktadır. Bu açıdan yani müzeler sayısı açısından Tebriz, Tahran'ın ardından ikinci önemli şehridir.
Tebriz'in en önemli müzeleri arasında Azerbaycan Müzesi, Demir Çağ Müzesi, Meşruta Müzesi, Kacarlar Müzesi, Doğal Tarih Müzesi ve benzeri müzeleri değinmek mümkün. Sohbetimizin devamında Tebriz'in Azerbaycan Müzesi'ne uğrayacağız.
Tebriz'de müze kurma tarihi 1927 ile 1928 yıllarına dayanıyor. Bu yıllarda Tebriz'de bulunan ve keşfedilen Demir Paralar Müzesi, Terbiyet isimli kütüphanede sergilendi. Bu serginin sergilenmesinin ardından kültür severler Tebriz'de büyük ve kapsamlı bir müze kurmak için harekete geçti ve sonunda 1958 yılında 2400 metrekarelik alanda 3 katlı ve 1 salonlu bir şekilde Azerbaycan Müzesi kuruldu ve 1962 yılında açılışı yapıldı. Fransız arkeolog André Godard, Azerbaycan Müzesi'nin mimarisini yerli mimariden esinlenerek tasarlardı ve o dönem Tebriz Kültür İdaresi Başkanı İsmail Dibac bu mimarinin tasarımını çizdi.
Azerbaycan Müzesi İran'ın en önemli müzelerinden biri ve İran Milli Müzesi'nin ardından İran'ın en önemli ikinci arkeolojik müzesidir. Bu müzede İslam öncesi ve İslami döneme ait tarihi ve sanatsal eserler korunmaktadır. Müzede bulunan antik ve sanatsal eserlerin sayısı 2300'e ulaşmakta. Bu eserler kapasitesinin az olmasından dolayı dönemsel olarak tarih ve kültür olarak sanatseverlere sunulmaktadır. Ortalama ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi Azerbaycan Müzesi'ni ziyaret etmektedir.
Müzede bulunan eşyalar tarihi seyirlerine göre sıralanmışlardır. Azerbaycan Müzesi'nin zemin katında tarih öncesine ve İslam öncesine ait tarihi eserler sergilenmektedir. Bu bölümün en önemli çömlek eserleri arasında Elborz eyaletinin Savoj Bulak ilçesinin İsmailabad Tepesi tarihi eserinden bulunan çömlekler yer alıyor. Bu tepenin 7000 yıllık geçmişi bulunuyor ve şimdiye dek de birçok değerli tarihi eserin bulunduğu yer almıştır.
Azerbaycan Müzesi'nin zemin katında bulunan diğer tarihi eşyalar arasında serpantin maden taşlarıdır. Bunlar Kerman'ın Cirovt bölgesine bulunmuş ve tarihi geçmişleri tarih öncesine dayanmaktadır. Bu güzel taşlar üzerinde farklı bitkiler ve hayvanların resimleri çizilmiştir. Müzede en çok dikkat çeken eşyalardan biri de Gila'nın Rostamabad bölgesinde bulunan kadın tanrıçası heykelidir. Bu heykelin 3000 yıllık geçmişi bulunmakta ve antik İran çağında kadının değerli konumunu açıkça ortaya çıkarmaktadır. Buna ilaveten bu bölümde 2000 ila 3000 yıl öncesine ait Ahamenişler, Eşkaniler ve Sasaniler döneminde yapılan boynuz, hayvan başı ya da gövdesi biçiminde yapılmış antik kaplara yani ritonlar da bulunmaktadır. Ritonlar genellikle sıvılar içmek için kullanılan antik kaplardır.
Müzenin zemin katında bulunan önemli eserlerden biri de M.Ö. 1. milenyuma ait gömülü kadın ve erkeğin cesetleridir. Bu cesetler 2000 yılında Tebriz'in Gök Mescid kazılarında bulunmuştur. Bu cesetler 3000 yıllık bir mezarlığın kalıntıları olup tarihi değerleri yüzünden ve aynı mezarda yer almalarından dolayı önem arz etmektedir.
Salonun sonunda kuzey istikametinde yer alan duvarın üzerinde Bismillah taşı yer almaktadır. Bu taş İran'ın nadir görülen sanat eserlerinden biridir. Bismillah taşı Kahire'de Allah Resulü'nün mezarı taşı olması niyetiyle Mirza Senglah olarak bilinen Muhammed Ali Guçani tarafından yapılmıştır. Mirza Senglah ise 1854 yılında Mısır'da olduğu dönemde bu taşı yapmıştır. Mirza Senglah ise 1854 yılında Mısır'da olduğu dönemde bu taşı yapmıştır. Ardından Osmanlı Divanı'na hediye etmek istese de bu eseri sonuçta Tebriz'e getirmiştir. Bu büyük taş 5 bölümden oluşmaktadır. 4 bölümü çerçeveden oluşmuş ve son bölümü de içindeki metin olmuştur.
Azerbaycan Müzesi'ne tanıttığımız sohbetimizin devamında ilk kata çıkıyoruz. İlk katta bulunan en eski eserler Hicri Kameri 4. yüzyıla ait ve Nişabur'dan gelen eserlerdir. Nişabur'da bulunan eserler, özellikle de kaplar kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. İçlerinde beyaz renkli sırlar, İslami lisanlar ve Kufi yazı görülmektedir.
İlhanlılar dönemine ait çömlek eşyalar ve kaplar ayrıca Hicri Şemsi 6. yüzyıla ait şifreli bir kilit de bu katta bulunmaktadır. Bu eserlerin bazıları daha yakın dönemlere aittir. Buna ilaveten bu bölümde demir para ve mühürlerin sergilenmesi için de salon ayrılmıştır. Bu salonda farklı tarihi dönemlere ait ahamenişlerden gacarlara dek farklı demir paralar sergilenmektedir. Ayrıca bu demir paralar yanında en nadir ve en güzel mühür örnekleri de bulunmaktadır.
Azerbaycan Müzesi'nin en son bölümünde Bodrum katına uğramak istiyoruz. Geçmişten beri bu bölümde Ehed Hüseyiniye'den değerli heykeller sergilenmektedir. Ehed Hüseyini ise İran'ın en tanınmış heykeltıraşlarından Tebrizli bir sanatçı olup değerli eserler geride bırakan sanatkardır. Bu sanatkar Fransa ve İtalya'da sanat dalında tahsil görüp oradan çalıştı. Şimdi de 78 yaşına ayak basan sanatkar İran'da yaşamaktadır. Müzede görülen heykeller aslında geçmişe yönelik bakışımızı da derinleştirmektedir. Özellikle 20. yüzyılla ilgili bilgiler de elde etmemize neden olup insanları düşünmeye davet ediyor.
Müzenin alt katında Bay Hüseyin'in eserlerinin ve heykellerinin yanı sıra eski taş yazıtları ve levhaları sergilen bölümde eklenmiştir. Bu bölümde farklı İslami dönemlere ait mezar taşları, taş heykeller, insan heykelleri ve taş yazıtlar eserler bulunmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 23. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılı.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde iç sanayinin ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusundaki üretimde atılımı ele alacağız.
Endüstri ekonomik gelişme ve büyümenin dinamosu olarak sürdürülebilir gelişme alanında stratejik bir yol olmaktadır. Bu yüzden de endüstri her daim yeni teknolojiler sayesinde gelişmeye ve değişmeye de çalışmaktadır. Endüstrinin benzersiz rolü bu sektörü de öncü ekonomilerde belirgin bir konuma da getirmektedir. Ham madde ticareti de sırf maden rezervlerinin gelir kaynağı olarak kullanılmasının endüstriyel gelişmeye ve kalkınmaya yol açmayacağını da gösteriyor. Endüstri alanında teknolojiye sahip olan ülkeler servetlerinin büyük bir bölümünü katkı değerden ve endüstriyel üretimler çerçevesinde elde ediyorlar.
Son 10 yıl deneyimleri ise ham madde ihracatı rekabetinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde az gelirli ve kısıtlı bir servet kaynağı olan görüldüğünü gösteriyor. Gerçekte endüstriyel sektörün gelişmesi, gelişmiş ülkelerin katkı değerden yüksek bir gelir elde etmesine yol açmıştır. Bu arada yeni ortaya çıkan gelişmiş ülkeler öne çıkmışlardır. Bu tür ülkeler kısıtlı bir şekilde gelişmiş ülkelerin endüstriyel üretim zincirine girebilmişlerdir. Bu yüzden daha az uzman güce sahip olup endüstriyel değerlerden daha az yararlanıyorlar. Buna rağmen bu gibi ülkeler ilk aşamalarda sırf gelişmiş ülkelerin endüstriyel fabrikalarına ev sahipliği yapmış ve zaman içerisinde kısıtlı bile olsa endüstriyel sektörlerini geliştirebilmişlerdir. Aynı seviyede de teknolojiye erişim sağlamışlardır.
Günümüzde endüstriyel kapasiteler ve modern teknolojiler o kadar gelişmiştir ki büyük çaplı üretim hatları, bol enerji tüketen ve çevreyi kirleten üretim hatlarının gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere aktarılması süreci ve bu aktarım genellikle araştırma ve kalkınmada tekerciliğe yol açmıştır. Bu tecrübeler ve modeller önemlidir çünkü bir ülkede endüstriyel gelişme sürecini endüstriyel sektörü ekonominin dinamosu haline getirecek şekilde şekillendirmek gerekir. Güney Kore ve Çin bu alanda iki önemli model ülke olarak biliniyor.
İran'daki endüstri sektörü gayri safi yurt içi hasılanın %45'lik payına sahip olan sektör olarak ülkenin istihdamında da %33'lük bir paya sahiptir. Bu pay bu sektörün ekonomideki önemini göstermektedir. Ayrıca petrokimya ve sanayi sektörlerinde petrol dışı ihracatta bu payın %76'ya ulaşması endüstrinin üretimde atılım yönündeki hedeflerin gerçekleştirmesindeki anahtar ve stratejik rolünü göstermektedir. Endüstriyel alan aynı zamanda istihdam ve ihtiyaçların karşılanması zeminini sağlayarak petrol dışı ihracat ayrıca İhracat ve ithalat denkleminde dengenin korunmasında da büyük rol oynamaktadır.
Buna rağmen İran endüstrisinin bilgi tabanlı bölümünün gelişmesinin gerçek kapasitelerinden uzak olduğu söylenebilir. Bu yüzden bilgi tabanlı sanayi dalları halihazırda ülkede katkı değer kazandırmak ve endüstriyel ihracatta daha az role sahiptir. Bu zafiyetin belli başlı nedenleri ve faktörleri de vardır. Bunlar arasında İran ekonomisine dayatılan yaptırımlar gibi dış etkenler ve şoklar ve de İranlı ürünlerin dış ve ihracat piyasalarında rekabet gücünün de az olmasına değinmek mümkün.
Alındaki araştırmalar ülkeye uygulanan yaptırımların doğrudan ve dolaylı etkilerinin ve sınırlı döviz kaynaklarının ithalat kısıtlamalarının ve üretim için gerekli ham madde ve ara malı teminindeki zorlukların üretim maliyetlerini arttıran ve dolayısıyla kapasiteyi düşüren faktörler olduğunu göstermektedir. Bu durum yerli ürünlerin rekabet gücü ve diğer yandan yatırım motivasyonunun azalmasına yol açmıştır. Ancak hükümetin ve özel sektörün aldığı önlemlerle son 2 yılda üreticiler ve tüccarlar için zorlu iş ortamına rağmen sonuçlar umut verici görünüyor.
İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan istatistiklere göre İran ekonomisi Hicri Şems'i 1398'de petrolsüz ekonomide %1.1 oranında pozitif bir büyüme yaşadı. Sanayi ve madencilik sektörü de 2 sezon pozitif ekonomik büyüme yaşadı. Bu büyüme 1398 sonbaharında %1.7'ye, kışın %2.2'ye yükseldi. Tabii ki İran'da 1398 kışının ortasından itibaren koronavirüs salgını İran ekonomisi için özel koşullar yarattı. Sağlık ve insani sonuçların da yanı sıra bu hastalığın İran ve dünya için doğrudan ve dolaylı ekonomik etkileri ve sonuçları da oldu. Bu da üretim ve ticaret birimlerinin sorunlarının ağırlaşmasına da neden oldu.
Koronavirüs hastalığının patlak vermesiyle birlikte ülkenin sanayi ve madencilik sektörü, küresel tedarik zincirinin bozulması nedeniyle üretim girdilerinin tedariki de dahil olmak üzere yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sanayi ve madencilik ürün ve yan ürünlere yönelik ihracat taleplerindeki düşüş, koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği ihracat kısıtlamaları, düşen petrol fiyatları ve azalan küresel tüketim ile beraber gıda ve içecek dışındaki dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarına olan talebin azalması gibi sorunlara yol açtı.
İran ekonomisi üzerindeki dış şoklar bir yandan, Hicri Şems'i 1399 yılında sanayi ve madencilik sektörünün faaliyetlerini artırdı ve bu nedenle arzın azalması, etkin talebin azalması, likidite talebinin artması ve döviz kazançlarının ve temel malların teminindeki kısıtlamalar yönündeki zorluklara rağmen bu sektör faaliyetlerini artırdı ve kendini de güçlendirdi.
İran ekonomisinin dış şoklara karşı direncini arttırmak için Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı uzun vadeli stratejileri gündemine aldı. Bu stratejilerde üretim ve petrol dışı ihracatın arttırılması, bağımlılığın azaltılması için ürünlerin döviz götürüsünün düşülmesi gibi hedefler planların başında yer aldı. Bu kapsamda ihracatı geliştirmek amacıyla petrol rafinelerinin kapasitesinin arttırılması ve petrol gelirlerine olan bağımlılığı azaltmak özel ilgi görmeye başladı.
Üretim artırma hedefleri ve makroekonomik politikaları istikrara kavuşturmak için üretim planlarını tamamlamak, ihracat ve ithalat yönetimini geliştirerek üretim birimlerinin kapanmasını önlemek ve üretim sıçramasına doğru ilerlemek sanayi sektörünün diğer önceliklerindendir. Diğer ülkelerin bu alandaki deneyimleri otomotiv, çelik, makine mühendisliği, elektronik teçhizat, gıda ve kimyasal ürünler üretimiyle ilgili sektörlerde yeni üretim hatlarını oluşturmak için endüstriyel kapasitelerinin kullanılmayan veya boş kapasitesinden maksimum şekilde yararlandıklarını da gösteriyor.
Genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse, ekonomik baskılara ve ekonominin mevcut durumundaki engellere rağmen üretimde atılım, sanayi ekonomisinin canlanması için stratejik öneme sahip önemli bir ayaklanma ve harekete yol açtığı söylenmelidir. Çünkü sanayi sektörü ile diğer sektörler arasında köklü bir fark vardır. Bu fark, sanayi sektörünün gerçeğini yansıtmaktadır. Sanayi ülkede üretimin itici ve dinamo gücüdür. Endüstri, yerli ham maddelerden yararlanıp yerli teknolojileri yüksek verimlilikte kullanarak gelişmeyi ve büyüme hızını arttırabilen ekonomik bir dinamodur. Üretim gücündeki gelişmeler ekonomiyi de güçlendireceğinden dolayıdır ki İslam İnkılabı rehberi birçok kez bu hususa vurgu yapmıştır. İslam İnkılabı rehberi ülkedeki mevcut kapasitelere değinerek bu yerli imkanlar sayesinde üretimde atılım ve ekonomik büyüme yaşanabileceğini belirtmiştir.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 34. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Sistan ve Beluçistan eyaleti ile ilgili konuşacağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplı çölleri, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizde doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapi ile ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde Sistan ve Beluçistan eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmaya planlıyoruz. Sistan ve Beluçistan eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekici bölgelerdir.
Sohbetimizin geçen bölümünde Zahedan şehrinin turistik cazibeleri ve doğal güzellikleriyle tanıştık. Sohbetimizin devamında İran şehir bölgesinin doğal ve tarihi cazibeleriyle ilgili konuşacağız.
İran şehir ilçesi Sistan ve Beluçistan eyaletinin merkez bölgesinde yer almaktadır. Bu şehrin eski adı ise Pere veya Pehre'dir. Bu bölgede insanlık yaşayış bölgelerinden geri kalan eserleri görmek mümkün. Bampur, Horab ve Spidej gibi bölgeler bu çerçevede önemli antik ve arkeolojik mekanlar sayılıyor. Ayrıca İran şehrinde bulunan birçok kalede bu bölgenin farklı dönemlerde imarlı bir bölge olduğunu gösteriyor.
Bölgede bulunan Bampur Kalesi'nin geçmişi Sasaniler dönemine dayanıyor. Nasire Kalesi ise Kaşallar döneminde yapılmıştır. Bu kale, bu şehrin Sistan ve Beluçistan'ı savunmak adına nedenli önemli olduğunu gösteriyor. Bampur şehri, Afşarlar döneminden Kaşallar dönemine kadar güney Beluçistan eyaletinin merkezi olmuştur. Ancak Kaşallar döneminden itibaren İran şehrin merkezi olarak yerini perçinlemesiyle Bampur önemini kaybetmiştir.
Makedonyalı İskender'in İran'a saldırdığı dönemde bayındır ve imarlı bir bölge olan İran şehir, farklı nedenlerden dolayı ve zaman içerisinde yıkıma doğru gider. Espideş mezarlığı, Ladizyan kültürel tarihi eseri kalıntıları, Molla Süleyman ve Yahu Süleyman mağarası, Bampur Irmağı, Bezman Ilıcası, Samsur Ovası, Abbas Kaşi Çamur Volkanı, Damen Köyü, Kermancı Mağarası, İran Şehir Semt Pazarı ve Bahokkelat Nehri bölgenin turistik ve çekici noktalarından sayılır.
İran Şehir Kalesi veya Nasiri Kalesi, Nasreddin Şah Gacar talimatı üzerine kerpiç, balçık ve tuğladan İran Şehir merkezinde yapılmıştır. Döneminde büyük bir askeri kale olarak kullanılmıştır. Bölgenin bir diğer önemli ve tanınmış kalelerinden biri Bampur Kalesi'dir. Bu kale, İslam öncesinde muhtemelen Partlar ve Sasaniler döneminde inşa edilmiştir. Bu bina, Sistan ve Beloçistan'ın en ünlü tarihi binasıdır. Bampur Kalesi, iki parçalı olarak yüksek irtifada kerpiç ile balçıktan yapılmıştır.
İran Şehir Çarşısı bu şehrin bir diğer turistik cazibelerinden sayılır. Bu çarşıda her türlü ürün çok uygun fiyata satılır. Özellikle kumaşçılar en kaliteli kumaşları satıyorlar. İran şehrin önemli doğal cazibeleri arasında ise İran şehrin kuzeydoğusundan 120 kilometre uzaklıkta kervandar yüksekliklerden akan Bampur Nehri'dir. Bampur Nehri daha sonra kervandar, İrendegan ve Damen kollarına ayrılır. Bu nehrin suyu etraf köylerin su ihtiyacını karşılamasının ardından Bampur Barajı'nda birikir. Barajdan akan sular ise Cazmuryan kumluk alanına dökülüyor.
Bölgenin bir başka nehri de Bahokkelat Nehri'dir. Bu nehir Sistan ve Beloçistan eyaletinin en zengin nehirlerinden biri olup bölgede hayatı ayakta tutan önemli etkenlerden biridir. Bu nehir İran Şehir ve Çabahar bölgesinin güneyindeki suları bir araya getirerek Umman Denizi'ne doğru akmaya devam eder. Bahokkelat Nehri, Çabahar Limanı'nın doğusundan 90 kilometre uzaklıkta Umman Denizi kıyısındaki Govader Limanı'na dökülür. Bu nehir İranlı timsahın biyomu olduğu için de turistik alandan önem taşımasının yanı sıra çevresel anlamda da büyük önem taşıyor.
Bölgenin doğa terapi turizmi alanındaki önemli cazibelerinden biri de Abbas Kaşi Çamur Volkanı'dır. Bu çamur kaynaklar Kaşi köyünün 12 kilometre uzaklığında Sistan ve Beluçistan ile Hürmüzgan eyaleti sınırları arasında yer almaktadır. Bu çamur volkanlarının deniz seviyesinden yüksekliği 90 metre kadar olup kendi yükseklikleri 1 ila 1,5 metrekaredir. Bu çamur kaynakları yaklaşık 60 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Yerli insanlar bu çamur kaynaklarının tedavide yararlı olduklarını düşünüyorlar. Bu yüzden saatlerce bu çamur kaynakları etrafında kamp yapıp uygun zamanı beklerler. Çamur kaynağının ağzına kamışlar bulunmaktadır. Bu kamışlar suyu çamur ile beraber yukarıya taşıyor. Öyle ki çamur ile beraber su da kamışlar arasında fışkırır. Yeni çıkan çamur gri renginde olsa da daha eski çamurlar beyaz renklidir.
Sıcak su ve doğal kaynakların varlığı bu şehri doğal sağlık turizmiyle ilgilenenler için cazibe merkezine dönüştürüyor. Bazman ilçesinde bulunan Bazman Irıcası bu bölgenin de ünlü kaynaklarından biridir. Bazman, kalbinde pek çok eğlence ve turistik yerlerin bulunduğu Sistan ve Beluşistan eyaletinin en eski şehirlerinden biridir. Bu bozulmamış ve muhteşem cazibe merkezleri bu şehrin Beluşistan'ın mücevheri olarak adlandırılmasına yol açmıştır.
Geçmişte bu şehir ormanlık alan, ormanlar ve nergislerle dolu ovalarla bilinirdi. Günümüzde ise elverişli iklim bu şehrin dağlarını birçok tıbbi ve endüstriyel alanda kullanılan bitkinin yeşerme alanı haline getirmiştir. Bazmanın yemyeşil ve güzel ovası, endüstriyel alanlarda da kullanılan kekik, yarpuz, yavşan ve tüylü kısmahmut bitkileri ve sakız ağacı, geven ve napk gibi ağaç ve çalılara ev sahipliği yapmaktadır. İşte şifalı ve tedavi edici özelliklere sahip olan bitkiler bu şehrin bozulmamış doğasında yetişir.
Bu bölgenin halkı genellikle tarımla uğraşmakta ve hava koşulları nedeniyle hayvancılık nadiren yapmaktadırlar. Bampur-Bem kavşağından yaklaşık 90 kilometreye kadar Bazman güzergahında fazla bir şey yok ama Bazman çevresinde portakal, limon gibi turunçgiller ve narinciye bahçeleri görülüyor ve yol özel bir atmosfere bürünüyor.
Bazman bölgesi ılıcaları, İyileştirici özellikleri ve sıcaklıkları nedeniyle uzun süredir bilinmekte ve yaban hastanesi olarak tanınmaktadır. Bazman bölgesine yaklaşık 16 kaplıca bulunmaktadır. Bu kaynaklar Bazman'dan Hudain kadar Barez Sıra Dağları'nın doğu kesiminin güney yamacında bulunmaktadır. Yerli ahali ise bunları temizlik ve içme suyu olarak kullanıp tarım arazilerini ve bahçelerini sulamak için de bu kaynaklardan yararlanırlar.
Bazman Kaplıcası Bazman şehrinde bulunmakta ve Hamze kaynağı olarak bilinmektedir. Üçüncü dönemin volkanik külünün çıkış kaynağı da sayılır. Su sıcaklığı yaklaşık 36 derece ve debisi saniyede yaklaşık 15 litredir. Rakımı deniz seviyesinden yaklaşık 920 metre yükseklikte olup suyu renksiz ve kokusuzdur ve işsiz bir manzaraya sahiptir. Yerlilere göre Bazman'ın yukarı hamamı ismiyle de bilinen Bazman sıcak suyu Bazman'ın en eski ve harika eserlerinden biridir. Kimi yerli ahaliye göre burası Zertüşlüler ve kimilerine göre Hazreti Süleyman tarafından yapılmıştır. Burada dikkat çeken nokta yıllar süren kuraklıklara rağmen bu kaynağın suyunun zerre kadar azalmamasıdır.
Şehirdeki Bazman ılıcası yerdeki çatlaklardan dışarı çıkıyor. Kaynağın etrafına dikdörtgen şeklinde bir havuz yapılmış. Bu kaynağın suyu yılın değişik mevsimlerinde yıkanmak için kullanılmaktadır. Bu kaynak aynı zamanda cilt hastalıklarını tedavi etmek, sinirleri rahatlatmak ve yüzeysel damarları açmak, iştahı arttırmak ve uykuyu arttırmak için de kullanılmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Doğa Trafiği Turizmi isimli dizi sohbetimizin 21. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sıla-i Rahim, Yüce Allah katında o kadar önemlidir ki, bu amelin mükafat bakımından en hızlı ibadet olarak belirlemiş ve uhrevi mükafatın yanında dünyevi ve çabucak ulaşılan mükafat da belirlemiştir. Öyle ki günah işlemiş bir hanedan kendi aralarında sıla-i rahimde bulunursa mal varlığı artar ve birbirine iyi davrandıkları takdirde ömürleri de uzar. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim sıla-i rahim ederse Allah onu sever ve rızkını artırır ve ömrünü uzatır ve onu vaat ettiği cennete götürür. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurur. Sıla-i rahim ve yakınlar ve akrabalarla bağları güçlendirmek ve komşulara iyilik etmek, evleri ve kentleri imarlı eder ve ömürleri uzatır. Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.